Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak derginin gençlerle soru-cevap bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Rahman'ın Misafiri Olabilmek başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem efendim, İslam'ın ilk defa insanlığa tebliğ edilip yaşandığı mübarek beldeleri ziyaret etmek, eskiye nazaran günümüzde çok daha kolaylaştı hamdolsun. Genç kardeşlerimize umre ziyareti hususunda ne gibi tavsiyeleriniz olur? Evet, eskiden otobüs veya deniz yoluyla gidilen hac ve umre yolculukları haftalarca sürerdi ve bu günlere nazaran çok daha meşakkatli olurdu. Bugünse memleketimizden uçakta 3-4 saatte o mübarek mekanlara gidebilmek mümkün hale geldi. Her ibadet ruha verilen ayrı bir gıdadır. Bu sebeple imkanı olan genç kardeşlerimize umre maksadıyla o mübarek mekanlara erken yaşlarda gitmelerini, daha feyizli, ruhaniyetli ve manalı bir kulluk hayatı yaşamaları için tavsiye ederiz. Zira bu ibadet insan ruhunun asli rengini, ahengini ve iklimini bulduğu, feyz yağmurlarıyla yıkanıp arındığı, ruhaniyet tezahürleriyle doludur. Bir manada ruha abdest aldırmak gibidir umre. Kâbe Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da secde et ve yaklaş buyruğuyla ikame edilmesini emrettiği namaz ibadetinin kıblesi yani istikamet hedefidir. Aynı zamanda bütün Müslümanların müştereken teveccüh ettiği nokta yani İslam dünyasının nabzının attığı yerdir. Orada insanlığın atası ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren pek çok peygamberin aziz hatıraları var. Allah'a verdiği sözü yerine getiren, bir ömür Hakk'a tevekkül ve teslimiyet üzere yaşayan Hazreti İbrahim aleyhisselamın makamı var. Ki bu tevekkül ve teslimiyetin bereketi olarak Kâbe'yi evladıyla beraber yeniden inşa etme şerefi onlara nasip oldu. Cenab-ı Hak kendilerine hac veya umre nasip olan mümin gönülleri de onun ayak izine basarak yürümekle ve onun makamının arkasında tavaf namazı kılmakla vazifelendirmiş. Yine Safa ile Merve tepelerinde Hacer validemizin oğlu İsmail'e su bulmak ve onu yaşatmak için bir çırpınışı var. İbrahim aleyhisselam, hanımı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke'ye bırakıp yanlarından ayrılırken Hacer validemiz, "Bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti?" diye sormuştu. İbrahim aleyhisselam da "Evet" diye cevap verince Hacer validemiz büyük bir tevekkül ve teslimiyet içerisinde şöyle demişti. "Öyleyse Rabbim bizi korur, zayi etmez." Fakat yine de kul olmak bakımından üzerine düşen vazife gereği evladını doyurmak için sayı gayret etmişti. Yine o mübarek beldelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek izleri var. Vahyin yeryüzünü şereflendirdiği İslam'ın neşbu nema bulmasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl üstün bir gayret ortaya koyduğuna şahitlik eden ashab-ı kiramın Efendimiz'e olan engin sadakat ve muhabbetlerini sergiledikleri, müşriklerin eziyetlerine Allah için tahammül gösterdikleri yerler. Her bir köşesi ayrı bir ibret tablosu, ayrı bir tefekkür vesilesi. Tabiat bakımından belki pek bir cazibesi yok fakat ilahi rahmetin tecellisiyle o mübarek beldeler, müminlerin gidip görmeye can attıkları mekanlar haline geliyor. Zira her giden bir daha gidebilmenin hasretiyle yanıyor. İşte o mukaddes mekanlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış sayısız ilahi tecellilerin tefekkürü içerisinde ziyaret edilmeli. Mümkün mertebe bu ibadeti duygu derinliği, hürmet ve edep dolu bir gönül kıvamıyla ifa edebilmeye gayret etmek gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Hac ve umre yapanlar Allah'ın misafiridirler. Ona dua ederlerse Cenab-ı Hak icabet eder. Ondan bağışlanma dilerlerse bağışlar. Dolayısıyla kardeşlerimizin orada Cenab-ı Hakk'ın misafiri olduklarını hiçbir zaman unutmadan hareket etmeleri elzem. Mesela haçta olduğu gibi umrede de refes, fısk ve cidal yasaktır. Yani şehevi arzular, fısku fücur ve münakaşa gibi yanlışlara düşülmesini Rabbimiz hususen yasaklıyor. Bilhassa gönül kırmama zarureti var. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaf yapacağında Hazreti Ömer'e "Ey Ömer, sen güçlü kuvvetli bir adamsın. Hacer-i Esved'e erişmek için insanları sıkıştırarak zayıflara eziyet etme. Ne rahatsız ol ne de rahatsız et. Tenha bulursan Hacer-i Esved'i öp, aksi takdirde uzaktan el sürüp öpme işareti yap. Kelime-i Tevhid okuyarak ve tekbir getirerek geç." buyurmuşlardır. Bu sebeple bizler de kalabalıklarda kimseye en ufak bir eziyet vermeden ruhaniyet içinde tavaf yapmaya gayret edelim. Bu hassasiyeti bütün bir ömrümüze teşmil edelim. Kalabalık tavaf sahasında dikkat edilmesi gereken mühim bir husus da aynı alanda tavaf eden karşı cinsten kişilerle sıkışık bir vaziyete düşmemektir. Nafile bir ibadeti eda ederken harama düşmek çok büyük bir gaflet olur. Bu nazik ibadet, av avlamamak, yeşil bir dal koparmamak, Allah'ın mahlukatını incitmemek gibi şefkat, merhamet ve muhabbet tezahürleriyle dolu olduğundan insanı zarafet ve nezakete, incelik ve letafete yönlendiriyor. Yine ihrama bürünenler, belli bir vakit bazı helallerin bile yasaklanması sebebiyle şüpheli ve haramlardan ne kadar uzak durmak gerektiğinin de bir başka telkinini gönüllerinde hissederler. Ayrıca o mübarek beldeleri ziyaret etmek, Peygamber Efendimizin duasına nail olmak demektir. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, veda haccı esnasında Beytullah'ı görünce ellerini kaldırmış ve "Ey Allah'ım, bu beytinin şerefini, azametini, keremini ve heybetini artır. Ona haç ve umreyle tazimde bulunanların da şereflerini, keremlerini, heybetlerini, tazimlerini ve iyiliklerini artır." diyerek dua etmiştir. Fakat son zamanlarda haç ve umrenin asli gayesini idrak edememiş bazı din kardeşlerimiz tarafından o mukaddes mekanların adeta bir fotoğraf stüdyosu haline getirildiğini de üzülerek müşahede ediyoruz. Halbuki orada Kâbe ile buluştuğumuz gibi kalben de Kâbe'nin Rabbi ile buluşma şuuru içinde kendimizi mümkün mertebe ibadete teksif etmeliyiz. O mübarek mekanların mehabet ve azametine yakışmayacak hal ve davranışlardan uzak durmalıyız. Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor. Hacca gidenler orada Kâbe'nin sahibini arasınlar. Onu bulduktan sonra Kâbe'yi her yerde bulabilirler. Yani orada esas mesele takva üzere bulunabilmek. Yine orada insan başkalarının hata ve kusurlarına kızıp öfkelenmek yerine kendi kusurlarıyla meşgul olmalı. Hataları için tevbe ve istiğfar etmeli. Gönlünü Allah ve Resulünün sevip razı olacağı bir hale nasıl getirebileceğinin tefekküründe derinleşmeli. Dilini Kur'an-ı Kerim tilaveti, zikrullah, salavat-ı şerife ve dualarla meşgul etmeli. Gözüyle daima bir hayır arayışında olmalı. Zira lügat manası Kâbe'yi ziyaret olan umre kelimesinin bir diğer manası imardır ki bu ibadetle Rabbimiz mümini bir gönül imarına yani bir manevi terbiyeye tabi tutmaktadır. Keza umre, ömür kelimesiyle aynı kökten gelir ki bu mukaddes ziyaretlerde elde edilen gönül kıvamını ömre yaymaya işaret eder. Medine'de ziyaret ettiğimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin makamı ise kalbin ilahi muhabbet nakışlarıyla ziynetlenip ulviyet kazandığı bir mekandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Beni vefatımdan sonra ziyaret eden, sanki beni hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 13 senelik Mekke devrinde pek çok zulme maruz kaldı. 10 senelik Medine devrinde de sayısız çilelerle karşılaştı. Lakin o, ne kadar zulüm ve meşakkat altında olsa da her an imanın güzelliklerini sergiledi. Hicrette fedakarlığı, Bedir'de muzafferiyeti, Hak'tan bilip şükretmeyi, Uhud'da sabrı, Hendek'te açlık ve fakirliğe karşı sebat ve rızayı sergiledi. O mekanları ziyaret ederken bunları daima hatırımızda tutmaya çalışalım. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. İki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Allah tarafından kabul gören haccın karşılığıysa ancak cennettir. Velhasıl umrede mümin bir nefis ve irade eğitimine tabi tutulur. İki parça ihramla kefen iklimine girmenin provasını yapar. Bencillik ve nefsaniyetten vazgeçerek ümmet şuuru kazanmaya başlar. Peygamberlerin, ashab-ı kiramın, selefi salihinin hakka teslimiyet ufkundan hisseler almaya çalışır. Bu sebeple her yaştaki mümin için manevi bir arınma, durulma ve dirilme hadisesidir. Rabbimiz o mübarek mekanların ruhaniyetine uygun bir şekilde makbul ve mebrur umreler yapabilmeyi cümlemize lütfeylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, gençlerle soru cevap bölümünde yer alan Rahman'ın Misafiri Olabilmek başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz Cafer Durmuş'un kaleme aldığı Dedem Beni Neden Çağırmadı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Allah'a şükürler olsun, Ekim ayında umreye gitmek nasip oldu. İlk defa gidiyormuş gibi hevesliyiz. Çocukça bir heyecanla atıyoruz adımlarımızı. Ne var ki yolculuğumuz bir ikilem içinde başlıyor. Harameyn-i Muhteremeyn'e ustat iştiyakını, sevgili torunumdan ayrılmanın zorluğu sarıp sarmalıyor. Öyle ki uçağa son anda yetişebildik. İlk önce Medine-i Münevvere'ye vardık. Günün her saatinde Bab-ül-Selam kapısının ilerisinde iplik iplik dizilen müminler insanı duygulandırıyor. Ravza-i Mutahhara ziyaretine dair duyguları kelimelerle ifade etmek zor. Yine de o kısacık zamanda dikkat çeken maddi görüntülere değinmek isterim. Mukaddes kabirle mihrap arası pırıl pırıl lambalarla aydınlatılıyor. Göz alıcı mekanlar hep lafza-i celal, Allah lafzı ve Allahu Ekber cümlesiyle tezyin edilmiş. Efendimizin minberi hizasına, şefaatim ümmetimden büyük günah işleyen neredir mealindeki hadisi şerif yazılmış. Belli ki bu Osmanlı döneminden kalmış diyorsunuz. Bilindiği gibi kabri şerifin önünden geçmek üzere girdiğiniz kapının adı Bab-ül-Selam'dır. Ziyaretin hitamında çıktığınız kapının adıysa Bab-ı Bilal radıyallahu anh. Hey gidi Bilal diyorum usulca. Sen ne bahtiyar insansın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanı başından ayrılmayan koca sahabelerin adları değil de senin adın yazılmış bu kapıya. Dünya durdukça radıyallahu anh diyerek okunacak. Seni bir köle diye satmışlardı. İslam'la şereflenince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh satın alıp azat eyledi. Öyle bir azatlık ki iki cihan saadetine şamil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün "Ey Bilal!" diye seslendi. "Müslüman olduktan sonra en fazla sevap umduğun ibadet hangisidir? Çünkü ben cennette senin nalınlarının tıkırtısını duydum önümde." Dedi ki, "Ya Resulallah, gece olsun, gündüz olsun, abdest aldıktan sonra kılabildiğim kadar namaz kılarım." Medine-i Münevvere'de konakladığımız otel Uhud'a nasır. Kocaman dağları ışıklandırmışlar. Geceleri pencereden bakarken duygulanıyorum. Buralara kadar gelebilen herkes Mescid-i Nebevi'ye aktığı zamanlar aralığına Uhud şehitliği ve Kuba Mescidi ziyaretlerini de sığdırmalı diye düşünüyorum. Hem Mescid-i Nebevi'de hem de Mescid-i Haram'da iki şeye biraz fazlaca odaklandığımı not etmeliyim. Birincisi, ümmetin imkan nispetinde yaşlılarını ve özürlülerini de buralara getirmesi. Efendimizin vefakarlığından izler taşıyan bu damarın hayatiyetini koruması önemli diye inanıyorum. Mescid-i Nebevi'de kumluk mevkiine doğru yürüyorum. 8-10 yaş aralığında bir grup birbirlerine ezberlerini dinletiyor. Durup bir süre onları izleyince Allah'a hamd ediyorum. Az ileride başka bir grup, cemaatin dağılmasıyla oluşan boşlukta sütunlar arasında seksek oynamakta. Onların koşturmaları da geleceğe dair umutlarımı pekiştiriyor. Sözünü ettiğim vefakarlık örnekleriyle çocuk cıvıltılarını hatırımda hususi bir mevkiye kaydediyorum. Sessizlik tükeniş alametidir çünkü. Çocuk seslerinin yankılandığı yerlerde ise istikbalden ümit var demektir. Aynı istikamette yürürken bugün nasipliyim diye göneniyorum. Çünkü az ileride Bangladeşli Ahmet Bebek'le muarefemiz oluyor. Ahmet Kur'an okuyan babasının önünde keyifle yuvarlanıyor. Belli ki ihtiyaçları görülmüş. Gelip geçenlere gülücükler dağıtıyor. Yanına varıp eğiliyorum. Muhabbetle birbirimize bakışıyoruz. Çenesine dokunduğumda agu demeye başlıyor. Karnına, ayaklarına dokunuyorum, gülüyor. Müsaade isteyip ayrılmasam onun bu muhabbeti bitirmeye niyeti yok. Doğrusu buralarda Ahmet gibilerin zihinlerine de mahiyetini bilemediğimiz güzellikler nakşedileceği kanaatindeyim. Sebebini yazının sonunda açıklayacağım ikinci not çocuklara ve gençlere dair. Etrafa baktığınızda henüz emekleyen ve yeni yürüyen çocuklara rastladığınız gibi ilköğretim çağından üniversiteye kadar her yaştan gençleri de çokça görebiliyorsunuz. Elhamdülillah, yetişmekte olan kuşakların buralara getirilmesi kanaatimizce çok kıymetli. Gürül gürül Kur'an okuyanlar arasında yer yer işitilen çocuk seslerine, Mescid-i Nebevi'de şakıyan bülbüller diye kulak kabartıyorum. Bu seferki ziyaretimizde babalarıyla göz göze gelip izin aldığım kaç çocuğun elini tuttum, kaçının başını okşadığım sayısını bilemiyorum. Yurdumuzdan ve farklı ülkelerden gençlerle de konuşabildiğim kadarıyla tanışmaya çalışıyorum. Bir grup genç esnaf işlerine bir haftalığına mola verip gelmişler. Bir başkası yakın akrabalarını toparlayıp getirmiş. Sütçü İmam Üniversitesi'nden iki akademisyenle tanıştık. Pırıl pırıl gençler. "Buralara yenilenmeye geldik," diyorlar. Azerbaycanlı Ali ile tanıştık. Ortaokul öğrencisi. Babası buraların havasını teneffüs etsin diye bir haftalığına izin alıp geldik diyor. Ali tarihçi olmak istiyor. Osmanlı arşivlerini mutlaka görmelisin diyorum. Sayılı günler çabuk geçiyor. Şimdilik olması temennisiyle Efendimizle vedalaşmaya hazırlanırken hüzünle harmanlanmış bir heyecana kapılıyoruz. Kabe-i Muazzama'ya vuslatın iştiyakı var gönüllerimizde. Eşyalarımızı otele bırakınca oturup soluklanmayı zaman kaybı olarak telakki ediyorum. Koşarcasına Mescid-i Haram'a yöneliyorum. Mukaddes vadiye akan müminler arasına bir damla misali karışıyorum. Göz göre göre gelebildiklerimizle kelamsız selamlaşıyoruz. Min külli feccin amik ifadesinin geçtiği Haç suresi 27. ayeti ve devamı dökülüyor dudaklarımdan. büyük küçük demeden hayır yapmaya fırsat kollayan Müslümanların naif davranışları da görmeye değer. Kimisi bir kenarda durmuş peçete tutuyor, bir diğeri bir kamyonet dolusu soğuk su getirmiş dağıtıyor. Bir başkası sabah namazına gelenlere hurma ikram ediyor. Akşam namazına gelenlere belli noktalarda etli pilav ikramı var. Bazıları Mescid-i Nebevi'de ve Mescid-i Haram'daki sütunların diplerine Musaf-ı Şerif bırakıyor. Girişte bahsettiğim torunum henüz 4 yaşında. Annesinden ayrılmanın lafını dahi ettirmez. Ancak mübarek beldeleri resimleriyle görünce oraya ben de gitmek istiyordum. Dedem beni neden çağırmadı diye ardımızdan ağlamış. Bu haberi alınca günlerdir önümüze serilen tabloların sebebi hikmetini anlamış oldum. O stemkâr cümleleri aynen dergâh-ı ilahiye arz ettim. Değerli dinleyenlerimiz, Cafer Durmuş imzalı "Dedem Beni Neden Çağırmadı" başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak Seyfullah Şenel'in kaleme aldığı "Hira Seni Çağırıyor" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Hiç merak ettin mi neden Efendimiz Hira'ya çıkıyordu? Neden, kimden ya da kimlerden uzaklaşıyordu? Onun derdi neydi? Efendimiz bir sancıya tutulmuştu kardeşim, varlık sancısına. Varlık sancısı bazı soruları sormakla başlar. Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Neden yaşıyorum? Sonum nedir? Amacım nedir? Bu soruları her zihin soramaz. Çünkü bu sorular akletmeyi, derin düşünmeyi gerektirir. Bu soruları her baba yiğit soramaz. Zira herkes varlık sancısına tutulmaz. Var olmanın amacını arayanlar bulabilir ancak. Kimisi aynaya sadece saçını taramak için bakar, kimisi ise bu soruları sormak için. İlim meraktır der ya alimler, işte bu söz buradan gelir. İnsanların çoğu eşyanın sadece dış yüzüne bakar. Yüce ve uyanık ruhlarsa eşyanın derinine, özüne yönelir. Peygamber Efendimiz de Hira'da kendi özünü, kendi hakikatini arıyordu. Hira, hare kökünden gelir, arama demektir. Efendimiz Hira'da dünyayı terk etmez, tam aksine dünyanın manasını ve varoluş sebebini arar. Çünkü hayata dışarıdan bakabilmek, tefekkürün şifresini çözmek demektir. Peygamber aleyhisselam parçadan bütüne yürüyüşün izini sürüyordu ve o arayışın ilk durağı oku emriyle başladı. Fakat burada benim çok dikkatimi çeken ince bir nokta var kardeşim. Oku dendikten sonra anla diye bir ayet ya da ifade gelmiyor. Çünkü okumanın içinde anlama yoksa ona okuma denmez, ona sadece seslendirme denir. Ve maalesef bugün hepimizin yaptığı büyük hata okumayla seslendirmeyi karıştırmak. Bu dergiyi ve bu satırları okuyorsan büyük ihtimalle henüz 40'lı yaşlarına gelmemişsindir. İşte tam da bu yüzden genç ve kuvvetliyken en kısa zamanda umreye gitmeni ve özellikle bir geceni Hira'ya ayırmanı tavsiye ederim. Hira'da hayatının ve varoluşunun anlamını aramalısın. Tıpkı Efendimiz aleyhisselam gibi. Neden mi? Çünkü anlamı aramayanlar anlamsızlıkla cezalandırılırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hira'da anlamını arıyordu. Sadece kendini düşünseydi asla Hira'ya çıkmazdı. Keyfi gayet yerindeydi ama onun gönlü yaralıydı. Açlar doyurulmuyor, yetim sevilmiyor, faiz insanları köleleştiriyor, fuhuş her sokak başında kol geziyor, ahlak çöküyor, zevk-ü sefa baş tacı ediliyordu. Sence bugün yaşadığın dünya düzeniyle bu saydıklarımın arasında pek bir fark var mı kardeşim? İşte bütün bunlar onu Hira'ya çağırıyordu. Çünkü sorumluluk bilinciyle kuşananlar, arayışın girdabına girmekten çekinmeyenlerdir. Eğer sen de sorumluluk bilincini ve varlığının anlamını arıyorsan, Hira seni çağırıyor kardeşim. Seyfullah Şenel imzalı Hira Seni Çağırıyor başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de. Son olarak değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Aralık 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun diyerek bu akşamlıkta huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.